Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin son sayısından yani Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. Altınoluk'un Haziran sayısı Ramazan bize ne vermeli kapağıyla çıktı, okuyucusuyla buluştu değerli dinleyiciler. Bu yeni sayıdan şimdi ilk olarak Ayşe Ayten Gürsoy imzalı Bakışın Tefekkür Olsun başlıklı yazısını aktaracağız. Başını hangi yöne çevirdin de onun eseri olmayan bir şey gördün? Başını havaya kaldırırsın, uçsuz bucaksız masmavi gökyüzüyle onun yüceliğini seyret alarsın. Yere bakarsın, acizliğini hatırlarsın. Bir gün topraklara karışıp yok olacağını ve ona kavuşacağını. Yemyeşil ağaçlar ve minik kuşlar hep birlikte onu zikret dururlar. Renk renk mis kokulu çiçekler, masmavi berrak sular. Kendine bakarsın, hareket ettirebildiğin ellerine, düşmeden ayakta durabilen bedenine, konuşan ağzına ve konuştuklarını duyabilen kulağına. Sonra anlamakta zorlandığın duygularına, üzülünce gözlerinden çıkan yaşlara. Etrafına bakarsın, senin gibi binlerce insan, akla dire gelmeyen binlerce ince nokta. Her şeyi düşünmeye ve ibret almaya davet ediyor insanı. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kendi içinizde Allah'ın varlığına nice deliller vardır. Görmez misiniz? Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Geride nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık. Ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiftten nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin, zatı hakkında düşünmeyin. Zira siz onun kadrini takdir edemez, onu anlamaya güç getiremezsiniz buyurmuşlardır. Onun yüceliğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunuysa Hasan Basri Hazretleri şöyle nakletmiştir. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Dünyaya geliş amacının ve kendisi için dizayn edilen dünyanın farkında olan insanın bakışı tefekkürdür. Bakışı tefekkür olanın gördükleri karşısında gönlü aşk kesilir. Ne yöne baksa maşukunun muhteşem eserlerini görür ve onun varlığı her an, her nefes alıp verişte onunla olur. Bu tefekkür insanı İman makamından ihsan makamına alır götürür. Orası ise kulluğun zirvesidir. Yani Rabbimizi görüyormuşçasına ona ibadet ve kulluk. Yaratılanlar üstünde tefekkür ederken görüyor çünkü onu. Baş gözüyle görmese de olur. Zaten azıcık sabrederse o da olacaktır inşallah cennette. Dünya dediğin kaç günlüktür? Ayşe Ayten Gürsoy'un kaleme aldığı Bakışın Tefekkür Olsun başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyiciler. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Altınoluk Dergisi'nin son sayısından yazılar aktarmaya Sesli Dergi'de. Mustafa Eriş bu kez aktaracağımız müellif ve yazısının başlığı ise Hırs ve İhtirasın Acı Sonu. İnsanı felakete sürükleyip helake götüren hastalıklardan biri de hırs ve ihtirastır. Hırs ve ihtirasla hareket eden insanın acı sonunu gösteren bir kıssa vardır. Ruhul Beyan tefsirinde bu kıssa şöyle nakledilir. Anlatıldığına göre iki kardeş birlikte yolculuğa çıkmışlar. Bir müddet gittikten sonra bir kayanın yanındaki ağacın gölgesine oturmuşlar. Yemeklerini yiyip dinlendikten sonra yola revan olmak istemişler. Yola tam çıkacakları sırada hayret verici bir hadiseye şahit olmuşlar. Ağzında altın bulunan bir yılan kayanın altından çıkıp gelmiş. Yanlarına kadar sokulup altını onlara doğru fırlatıp geri dönmüş. Kayanın dibine doğru girip gözden kaybolmuş. İki kardeş bu duruma çok hayret etmişler. O gün orada kalıp gecelemişler. Ertesi gün yılan yine ağzında bir altınla kayanın dibinden çıkıp gelmiş. Onlara doğru altını atıp yine inine dönmüş. İki kardeş sevinçten hayaller kurmaya başlamışlar. Yakınlarında bir altın hazinesinin olabileceğini düşünmüşler. Yılanın altını bu hazineden alıp getirdiğine inanmışlar. Üçüncü günde orada kalıp beklemeye karar vermişler. Sabah olunca aynı şekilde yılan ağzında bir altınla çıkıp gelmiş. Altını onlara doğru atmış ve geri dönmüş. Büyük bir sevince gark olan iki kardeş birkaç gün orada kalmaya niyet etmişler. Bu arada kardeşlerden birinin aklına şöyle bir fikir gelmiş. Bu iş böyle her gün bir altın bir altın uzun sürer demiş. Araştırıp bu hazineyi bulsak da bir an evvel hazineye konsak diye düşünmüş. Gözünü hırs ve ihtiras bürümüş olan kardeş sabırsızlanmaya başlamış. Bu yılanı ne zamana kadar bekleyeceğiz demiş. Onu öldürüp hazineyi arayıp ortaya çıkarsak olmaz mı diye kardeşine söylenmiş. Kardeşi onun bu düşüncesine karşı çıkmış ve sakın böyle bir şey yapma demiş. Ne bilirsin, bunda bir hikmet vardır, sabredip bekleyelim diye uyarmış. Kötülük yaptığında yılan bizi zehirleyebilir diye de ikaz etmiş. Hazineyi elde edeceğim derken her şeyden mahrum kalabilirsin. O zaman pişmanlık fayda vermez, kendine yazık etmiş olursun, kendi elinle dünyanı karartmış olursun diyerek engel olmak istemiş. Fakat dünya hırsına kapılan kardeşini bu düşünceden vazgeçirememiş. Zengin olma sevdasıyla ertesi gün eline bir kazma alıp yılanı beklemeye başlamış. Kayanın altından çıkan yılana bir hamle yapıp bir defada onu öldürmek istemiş. Ancak telaş ve heyecanından bir sefer vurabilmiş. Yılanı başından yaralamış ama öldürememiş. Yerde kıvranıp duran yılan aniden bir sıçrayıp ona iğnesini saplamış ve inine girmiş. Hırs ve ihtirasın zebunu olan kardeş oracıkta zehirlenerek ölmüş. Geride kalan kardeş derin hüzün içinde bir çukur kazarak onu toprağa gömmüş. Bir gün daha orada bekleyip yoluna devam etmeyi düşünmüş. Ertesi gün yılan başı sarılı bir vaziyette yine kayanın dibinden çıkıp gelmiş. Ama bu sefer ağzında ne altın var ne bir şey. Sanki hayatta olduğunu göstermek istercesine görünmüş. Yalnız kalan kardeş yılanı o vaziyette görünce şöyle demiş. Ey yılan! Vallahi bu hadiselerin olmasını hiç istemedim. Bu kötü düşünceden kardeşimi vazgeçirmek için çok uğraştım. Onu engellemek için nasihat ettim. Fakat bir türlü başaramadım. Bundan sonrası için seninle bir sözleşme yapabilir miyiz? Sen bana zarar verme, ben de sana zarar vermeyeyim, demiş. Yılan onun bu isteğine karşı hayır diyerek ret cevabı vermiş. O hayret ve taaccüp ederek neden demiş. Yılan da ona hem ibret hem hikmet dolu şu sözleri söylemiş. Kardeşinin yaptığı bu nankörlük ve kötülükten sonra artık sana da güvenemem. Zira sen kardeşinin kabrine bakıp durdukça bana kin beslersin. Her gün gönlündeki kin, husumet ve hınç duyguları tazelenir. Dolayısıyla senin kötülük yapmayacağından emin olamam. Bir de bu baş yarası bende bulundukça sana değil iyilik yapmak, zarar vereceğimden de emin olamam diye insanoğluna ibretli bir ders vermiş. İşte hırs ve ihtirasın acı sonu, dünya malına zebun olmanın feci akıbeti, sabırsızlığın, kanaatsizliğin ve dünya malını sevmenin perişanlığı. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu hikayenin peşinden şunları söylüyor. Hazine düşkünü kardeş, Allah'tan korkup iyiliğe karşı kötülük etmeseydi, yılanın getirdiği bir altına şükrederek yaşasaydı, onun getirdiğine her gün kanaat etseydi, ömrü de, malı da artacaktı. Böyle bir acı sona maruz kalmayacaktı. Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2015 sayısında yer alan Mustafa Eriş imzalı Hırs ve İhtirasın Acı Sonu başlıklı yazısını aktardık. Evet, bir başka yazıyı aktaracağız. Şimdi de yine aynı dergiden değerli dinleyiciler. Vahit Göktaş kaleme almış bu aktaracağımız yazıyı. Nefiste Yol Almak başlığını taşıyor yazı. Mesnevi'de Hazreti Mevlana, Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili şöyle bir kıssa anlatır. Hazreti Ali radıyallahu anh bir savaş sırasında düşmanı olan adamla epeyce vuruşarak sonunda onu yere yıktı. Tam öldürmek üzereyken o düşman askeri Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Bunun üzerine Hazreti Ali düşmanını bıraktı ve ayağa kalktı. "Yürü git, seni öldürmekten vazgeçtim, serbestsin," dedi. Adam bu duruma şaşırdı. "Beni öldürmek üzereyken neden vazgeçtin? Seni ne alıkoydu?" diye sordu. Hazreti Ali, "Ben seninle Allah yolunda ve sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak, Allah rızası için savaşıyordum. Sen yüzüme tükürünce öfkelendim. Sana kızdım. Eğer o an öldürseydim, sana olan kızgınlığımdan dolayı bunu yapmış olacaktım. Yani seni Allah rızası için değil de kendi nefsim için öldürmüş olacaktım. İşte bu düşünceyle seni serbest bıraktım," dedi. Bu cevap karşısında adam, bu büyük asalet ve ince anlayış karşısında iman ederek Müslüman oldu ve Müslümanların safına katıldı. Kişi nefsiyle mi yol alacak yoksa Allah Teala ile mi? Acaba yapıp ettiklerimizde nefsimizin arzuları ne kadar etkili oluyor? Öfkemiz, hırsımız, içimizdeki haset duygusu, kinlerimiz, nefretlerimiz, konuşmalarımızda, faaliyetlerimizde ve fiillerimizde etkili oluyor mu? Günlük hayatımızda nefsimizin fiillerimizin üzerindeki tesiri ne kadar? Cenab-ı Hakk'ın rızası ne kadar tesirli? Şiddet dediğimiz şey kişinin nefsine uymasından başka bir şey midir ki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, "Allah'ım, beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma" hadisi şerifi, her halükarda Cenab-ı Hakk'a sığınmanın ehemmiyetini ne güzel ortaya koymaktadır. Tasavvuftaki murakabe-i maiyet, yani Cenab-ı Hak'ta beraberlik dersinde, kişinin bir an bile nefsiyle baş başa kalmaması için verilen eğitim olsa gerektir. Son nefese kadar Cenab-ı Hak'la beraber olabilmek, insan için en büyük huzur ve saadettir. Yusuf aleyhisselamın haklı olduğu ortaya çıkınca, Yusuf dedi, "Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emredendir. Ancak Rabbimin esirgemiş olduğu müstesna. Zira Rabbim hataları örten ve çok merhamet edendir," demiştir. Buradaki nefis, nefsi emmaredir. Yani cismani alemin çekiciliğine kapılan, şehvetlerine ve Allah'ın yasak ettiklerine meyilli olan kötülüğü emreden nefistir. Bu nefsin eğitime ve tezkiyeye ihtiyacı vardır. Aklı selim, her müminin nefsi emmare ile mücadele etmesi tavsiye edilmiştir. Yusuf aleyhisselam, nefsin arzularından korunmanın tek çaresinin takva ile Allah'a sığınmak olduğunu belirtmiştir. Nefsin esaretinden kurtulma hususunda muvaffakiyetin Cenab-ı Hak'tan olduğunu ifade etmiştir. Nefsi emmarenin isteklerine muhalefetle kişi Allah Teala'ya yol alabilir ve Cemalullah'a ulaşabilir. Allah yeryüzünü ve gökyüzünü yaratmış ve insanların dillerini ve renklerini çeşitli kılmıştır. Sonra insana ruh, nefis, akıl ve mizaç vermiştir. nefse yeme, içme, uyku, cima gücü vermiştir. Bunlar şehvettendir. Ruha da hayat, ilim, hareket, hilm, rıza, şükür, haya, kerem gücü verdi. Akıla seçme, hıfz etme, bilgiden faydalanma, her şeyi yerine koyma, tamir etmek için her aleti kullanma gücü, mizaca da gadap, rıza, muvafık olma, uyuşma, zorluk, kolaylık, inatçılık gücü vermiştir. Bütün bu vasıflar ve tüm bu hasletler birbirine muhtaçtır. İlk dönem sufilerinden Kuşeyri'ye göre nefs insan vücuduna kötü ahlakın mahalli olarak konulmuş bir latifedir. Gazali de nefsi eritmeyi ahlakı arıtmanın yolu saymıştır. Yani nefsin tezkiyesinin ahlakın güzelleşmesi için önemli olduğunu vurgulamıştır. Gazali, hulku, huy, ahlak nefiste kararlaştırılmış bir heyete benzetmiş, bu heyet kendisinden şer'an ve aklen güzel fiiller çıkacak bir durumdaysa güzel ahlak, eğer çirkin fiiller ortaya çıkaracak bir konudaysa kötü ahlakın söz konusu olacağını belirtmiştir. Güzel ahlakı kazanmanın yolu riyazet ve mücahede yoludur ve bu mücahede güzel adetlerin tamamını alışkanlık haline getirene ve kötü fiillerin tamamını terk edinceye kadar devam etmelidir. Sufiler nefisle mücadelenin son nefese kadar yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Çünkü son nefeste bile nefsin insanı kandırma tehlikesi vardır. Yazımızın başında Hazreti Ali Efendimizle ilgili olayda yapılan fiil aynı olmakla birlikte birinde nefsin arzusu, diğerinde ise Cenab-ı Hakk'ın rızası söz konusu olmaktadır. Allah'la yol alınca, onun rızası doğrultusunda hareket edince netice hep dirilik, aydınlık, nur ve fayda olmakta, nefisle hareket edince yapılan iş güzel de olsa neticesi zulmet ve karanlık ve zarar olabilmektedir. Kişinin bu yolda kendi başına yol almaması gerektiğini Abdülkadir Geylani şu cümlelerle ifade eder. Hak yolcusu afet ve akreplerle dolu, susuzluğu çok, yırtıcı hayvanları bol bir sahradadır. Yalnız başına yola çıkan, hemen herkesin yırtıcı hayvan, yılan ve akrep nevinden haşerata rastlaması mümkündür ve birçok afetler insanı sarabilir. Değerli gençler, nefisle yol almak başlıklı Vahit Göktaş'ın kaleme aldığı güzel bir yazıyı paylaştık son olarak sizlerle. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yani son sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Ramazan bize ne vermeli kapağıyla çıkmış Altınoluk Dergisi bu ay. Ramazan'ı büyüt büyüt günleri, ayları, yılları, asırları kuşatsın, bütün zamanlar İslam zamanı olsun diyor Altınoluk Dergisi Haziran sayısında. Ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.